Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan peygamberlerin, nebilerin hayatını konuşuyor, onların hayatından hayatımıza güzellikleri, ibretleri taşımaya gayret ediyoruz ve muhterem Erhan Turan hocamdan dinliyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Cümlenize inşallah.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını konuştuk. Ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabından bu konularımızı konuşuyoruz. Nebiler Silsilesi kitaplarından ikinci ciltteyiz. Erkam yayınlarından çıkan ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından sonraki konu itibarıyla konumuz Rabıtayı Mevt, Tefekkürü Mevt olarak yer alıyor. Biz de bugün sizinle birlikte bu konuyu konuşsak,
İnşallah.
yani ölümü düşünerek tefekkür etmek, ölümü düşünmek, tefekkür etmek de düşünmek
Evet.
anlamında. Ölümü düşünmek, öldüğümüz anı düşünmek. İşte öldük, bizi yıkadılar, tabuta koydular, götürdüler, mezara koydular. Mezarda bizi yalnız bıraktılar. Bütün eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, sevenlerimiz, malımız, mülkümüz bizi hep bıraktı ve geri döndü. Biz mezarda amellerimizle, iyiliklerimizle, kötülüklerimizle baş başa kaldık ve işte sorgu melekleri geldi ve ondan sonrası artık tam bilemiyoruz nedir. Böyle bir hali yaşayacağız.
Evet.
Elbet öleceğiz ama ölmeden önce ölünüz diyor ya
Büyükler.
onu
Evet.
büyükler. Onu gerçekleştirmeyi nasıl başaracağız ve bunu düşünmek, bunu tefekkür etmek bize ne kazandıracak? Bugün bunları konuşsak hocam.
İnşallah Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aslında soru kolay ama cevabı çok zor.
Eyvallah.
Niçin? Çünkü ölümün mahiyeti hakkında çok fazla malumata sahip değiliz. Yani bunu sadece zahiri anlamda, yani görünür manada işte insanın canının bedenden ayrılması, artık canlı bir varlığın cansız bir hale dönmesi olarak herkesin gözünün önünde müşahede ettiği bir gerçek olarak görüyoruz. Ancak batınında, arkasında, arka planında neler var, nasıl oluyor, sonrasında neler gerçekleşiyor? Bunu bir gözle görmüyoruz ama neticede haberler veriliyor. Hazreti Peygamber başta olmak üzere, yine ayetler başta olmak üzere ölüm ve sonrası aslında çok önemli bu anlamda. Tabii Hazreti Peygamber, yine ayeti kerimeler önce, Hazreti Peygamber ölmeden önce ölmeyi ve ölmeden önce ölümü hatırlamayı bizlere çok da çokça teşvik ediyorlar. Tabii sadece teşvikle kalmıyor, tarif de ediyorlar. Mesela biz tasavvufta tefekküri mevt ya da rabıta-i mevt dediğimiz, işte tefekküri mevt ölümü düşünmek, rabıta-i mevt ölüme bağlı kalmak. Yani ölümlü bir hayatın varlığını hatırdan çıkarmamak, onu devamlı hal ve tavırlarda temsil etmek anlamında aslında.
Bir tabir vardır ya hocam, bir tarif. Bugün ölecekmiş gibi
Evet.
ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak mı derler? Öyle
Tabii
bir
ki
tabir vardır.
bu dünyaya çalışmaktan kasıt tabii helal
O
gıda,
da
helal
ahiret için
kazan,
tabii
yine
yani.
ahiret için.
Ahiret
Ben
için.
söyleyecektim, çok yaşayın. Yine ahireti kazanmak için dünyaya çalışmak. Yoksa dünyada mal mül biriktirmek, taş üstünde taşlar koymak, işte altın çuvalımızı ikiye çıkarmak değil. Buradaki asıl gaye çıkmış olanın Allah yolunda kullanılması, Allah için sarf edilmesi. Aslında kulun bir misafirhanede emanetçi kabiliyle yaşamasının karşılığı bu. Bundan dolayı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu dünyanın bütün zevklerini kökünden kaldıran, yok eden ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Yani Tirmizi hadisidir, Zühd'de geçiyor bu rivayet. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Suyuti'de ölüm size nasihatçi olarak yeter diyor. Yani aslında bir kul ölümü gözünün önüne aldığında, ölümü aklında devamlı tuttuğunda, ölümü hatırından çıkarmadığında dünyası da dengeye düzene giriyor. Dolayısıyla ahireti de dengeye düzene girmiş oluyor. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müminlerin en akıllısı sorulduğu zaman ölümü en çok hatırlayanıdır buyuruyor. Çünkü şunu bilmek gerekiyor. Ölüm akıldan çıktığı zaman gaflet öne geçiyor. Gaflet hareket haline geçiyor ve insanı tamamen teslim almış oluyor. Bu manada tefekkür-i mevtü şöyle anlamak lazım. Ölümü düşünmek ama sadece böyle aklımıza geldi, ölüm var anlamında değil. Bunu ecdat kabri şerifleri mahalle içlerine koyarak, kapı önlerine koyarak devamlı göz önünde tutma halini yaşıyor. Biz bunu yine Enbiya suresinde küllü nefsin zâikatul mevt, her nefis mutlaka ölümü tadacaktır ayetiyle biliyoruz. Yeryüzünün hiçbir varlığı yok ki dünyanın en çok, hatta dünyaya da sahip olsa ölümden kaçışı yok. Bu bir gerçek, bu bir realite. Yalnız buradaki asıl mesele ölümü hatırdan çıkarmamak. Ölümü gönülde, kalpte canlı tutmak. Biz sonrasına sahip olamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Yani öldükten sonrasına sahip değiliz. Ölene kadar Cenab-ı Hak yeryüzünde bize bir kiracı misali tasarruf hakkı veriyor. Nasıl ki bir evin sahibi vardır, o maliktir, mülk sahibidir. Bir de onu kiralayanı vardır. Kiralayan mülk sahibinden gayrı evin içerisinde istediği gibi eşyasını dizebiliyor. İstediği gibi yatağını, yorganını koyabiliyor. Yemeğini istediği yerde yiyebiliyor. Yani evini mevcut hudutlar içerisinde istediği gibi dizayn edip düzenleyebiliyor. Buna yetkisi var. Ama sahip olamıyor. Sahip olma yetkisi
bir
yok.
Bir gün çıkıyor gidiyor.
Bir gün çıkıyor gidiyor. Yani ev sahibi hadi dediği zaman ya da vakti dolduğu zaman,
sözleşme bittiği
zaman, akit sona erdiği zaman, aynı dünyadaki misafirhanemizdeki akdimizin sona erip inna lillah ve inna ileyhi raciun denildiği gibi arkamızdan. Bunu biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle siyer derslerinde de biz bunu konuşmuştuk. Kus bin Saide'nin hutbesi vardır. Orada özellikle Resulullah 20'li 25'li yaşlardayken Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe okumuştu Kus bin Saide. O zamanın büyük hatiplerinden, şairlerinden bir tanesi. Yemen asıllı bildiğim kadarıyla. O anlattığı zaman devamlı iki şeye dikkat çekiyor. Bir, ölüm var. Dünya fani. Hiçbirimiz kalmayacağız. İki, ahiret var. Fani olmayan kalacağımız yer var.
O haniflik dinine bağlı.
Tabii yani şey olarak aslında kendisini hanif olarak görüyoruz biz. Akide olarak da daha çok yaşantısı hanif olarak ortaya çıkıyor. Hatta bazen bazı kitaplarda şey yazar. Yani Kus bin Saide'nin Resulullah'a gelmeden önce iman ettiği söylenir bu anlamda. Neden? Çünkü bütün doğruları, hatta diyor ki üzerinize bir güneş doğacaktır ki doğmuştur. Belki o güneş aramızdadır. Allah Resulü de dinliyor bu hutbeyi. Bu haliyle bir, tabii kendi peygamberliği 25 yaşlarında olduğu için daha 15-20 sene kadar bir süre var. Peygamberimizin dinlediği hutbedeki şahsın kendisi olduğundan haberi yok. Böyle bir şart, bir hal var. Hatta Medine'de bu hutbeyi hatırlayanınız var mı dediğinde Ebu Bekir Efendimiz ben oradaydım ya Resulallah, okuyabilirim deyip hutbeyi baştan sona taslamam okuyor. Bu haliyle Hazreti Ebu Bekir'in de böyle bir hem zeka hem de bir ispatı vardır. Ancak şu bir gerçek, ölüm bize aslında hayatımızda bir numune olarak gösteriliyor da. Yani biz bunun her gece bir pratiğini yapıyoruz aslında. Uykumuz geliyor, gözlerimizi kapatıyoruz, uyuyoruz. O uyku süresinde, yani uyuduğumuz süre itibariyle uyanana kadar ne yaşadığımızı, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Arada bir rüya faslı varsa vardır. Onun dışında hiçbir halden haberimiz olmuyor.
Hatta ruhun çıktığı falan söyleniyor.
Söyleniyor. Hatta ruh gider, geri gelir. Efendimizin rivayeti de var bu anlamda. Ruh gider, geri gelir. O zaman insan uyanır, hayata devam eder. Gelmezse ölmüş demektir. Demek ki ruhun orada kabz edilme meselesi de var. Yani uykuda ölüm. Yine bu anlamda ayet-i kerimede En'am suresinde gece sizi öldüren, yani uyutan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, yani sizi diriltip hayata devam ettiren ve belirli ecel tamamlansın diyeli, ecelin müsemma, gündüz sizi diriltip ayıltan odur buyuruyor. Yani aslında uyku halindeki ölümü minimize edip, yani onun küçük bir örneğini bize Cenab-ı Hak uykuyla bize takdim ediyor. Yani uyuyan bir kimseyi seyrettiğimizde eğer çabuk uyanmıyor, biraz da derin bir uykusu varsa sağa sola çeviriyorsunuz, ön arkaya itip kakıyorsunuz, hiçbir şeyden haberi olmuyor. Bir ceset misali. Sadece beden kalıyor, onun dışında başka bir hal kalmıyor. Ruh geri döndüğü zaman uyanmış oluyor. Bizim de oradan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Nasıl ki orada bir insan aciz, yani küçük bir çocuk istediği gibi eziyet edebiliyor böyle bir insana. Ya da hiç gücü yetmeyen bir insan böyle bir insana kötülük yapabiliyor, uyuyan bir insana. Demek ki insan gerçekten çok aciz, aciz bir hali var. Bu acziyetin karşılığını uykuda bir küçük örneğiyle görecek. Bir tefekkür noktası aslında uyku. Evet. Bir diğer mesele, aslında bazısının yine Zümer suresinde ölüm zamanı gelince ölmeyenin uykusundayken canlarını alır, ölümün hükmünü verdiğinin canını alır. Ölmeyen kimse hükmüyle geri dönüyor, ölen kimse hükmüyle artık kaldırılmış oluyor, artık o ahirete geçmiş oluyor. Uykuya dalar gibi öleceksiniz buyuruluyor yine Hazreti Peygamber'in hadisinde. Buyuruyor ki siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de diriltileceksiniz. Bu manada birçok hadis, birçok ayet var bize ölümü hatırlama ve anlatma, anlama adına.
Şunu sorsam hocam, şimdi biz Müslümanlar olarak ahiret inancına sahibiz. İşte bu dünyada yapmış olduklarımız, işte az önce dediniz ya, dünya işte bir kiracı misali, bu dünyadan ayrılacağız ve dünya ahiretin tarlasıdır. Hadisi şerif miydi yanlış hatırlamıyorsam?
Kelam-ı kibar olarak.
Kelam-ı kibar yani. Olarak. Dolayısıyla burada yaptıklarımızın karşılığını ahirette görmüş olacağız. Evet. Burada ibadetlerimiz, muamelatlarımız bize ahirette cennet veya cehenneme gitmemize
karşılık olacak.
Karşılık olacak. Biz buna iman ediyoruz. Ama bir de ölümü bir son olarak gören,
evet,
ölümden sonra bir hayatın olmadığını, sadece bu dünyada yaşayacağımızı ve öldükten sonra hiçbir şey hatırlamayacağımızı, hissetmeyeceğimizi, bir hayatın olmadığını savunanlar var. Dolayısıyla dünyadaki bu görüş ölümün etkisini bu manada azaltmış oluyor. Yani biz tefekkürü mevt yaptığımızda, rabıtayı mevt yaptığımızda nasıl ki yeniden kendimize geliyoruz, kendimize çeki düzen veriyoruz. Ama bu tür görüşler ölümün bu manada bizi kendimize getiren o yönünü azaltmış oluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu tür görüşlere karşı tavrımız ne olacak ve bu görüşler hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de bunu anlattıktan sonra bir tefekkürü mevt nasıl yapılmalı? Evet. Ne zaman yapılmalı?
Evet.
İşte günün içerisinde hangi vakitlerde yapacağız? Etkisini göstermesi açısından hangi vakitler daha iyidir? Bunu da sormuş olsam size.
Tabii biz şuradan başlayalım arzu ederseniz. Şimdi Mü'minun suresinde 37. ayette fani ömrü anlatırken Cenab-ı Hak hayat şu dünya hayatından ibarettir diyenlerden bahsediyor.
Hı hı.
Onlar diyorlar ki şu dünyadan ibaret bir hayatımız var.
Mü'minun suresi kaçıncı ayet hocam?
Mü'minun suresi 37. ayet.
37. ayet.
Diyor ki dünya şu hayatımızdan ibarettir. Kimimiz öleceğiz,
hı hı,
kimimiz yaşayacağız. Bir daha diriltilecek de değiliz. Bu aslında tam kafirlerin yaptığı iştir, haldir. Hı. Eğer bu halle bir insan öldükten sonra hayatın devam edeceğini düşünemiyorsa ve bu anlamda bir farklı bir görüşe, farklı bir fikre sahipse, şöyle bir teceddüdü iman diyelim. Yani imanı tekrar bir tazelemesi gerekiyor. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette, hadis-i şeriflerde birçok yerde öldükten sonra hayatın devam ettiği ile alakalı ve asıl hayatın o olduğu ile alakalı ayet ve hadis var. Tabii bu neden böyle bir savunuya giriliyor? İnsanlar niçin böyle bir savunma geliştiriyor? Adı üzerinde savunma mekanizmasını çalıştırıyorlar. O da şudur. Aslında kendi de çok iyi biliyor ya ondan sonrasının ne olacağı ile alakalı. Çünkü yeryüzüne insanlar gönderildiğinde bir gaye ile gönderiliyor.
Hı hı.
Bu insan fıtratında var. Yani bugün yeryüzünde en çok bu anlamda ölümü inkar eden, ölümden sonraki hayatı inkar eden en kimse, en zirve şahsiyet kimse, o dahi bunu çok iyi biliyor.
Ve en çok o korkuyor belki
de. En çok o korkuyor. Zaten en çok bahaneyi üreten, en çok korku sahibi olanlar oluyor.
Hı hı.
Çünkü biz Mekke döneminde Hazreti Peygamber'e indirilen ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman orada temel iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi ölüm var, ikincisi ahiret ve hesap var. Bu ayetleri duyan müşrikler, bazı yerlerde geçiyor bu, diyorlar ki Medine'de, o Mekke'de dağlara doğru koştular. Niçin? Çünkü amme yetesaelun var. Büyük bir haber var. Annin nebe'il azim, arkasından geliyor zaten. Size bu sorulacak büyük bir haber. Ve üzerine ihtilaf edilen o konu hakkında net olacaksınız. Çünkü insan fıtratında nasıl ki doğduğuna inanıyorsa öldüğüne de şahit olma var. Öldükten sonra hayatın bitmediği de insan fıtratında var olan bir şey. Şöyle küçük bir örnekle izah edelim. Bu Afrika bölgesinde yeni bir son dönemlerde pigmeler denilen böyle 120 santim boylarında,
hı hı,
ilkel, çok da ilkel, hatta hala daha odunu birbirine sürterek ateş yakmaya çalışan insanların var olduğu söylenmişti. Bir 15-20 yıl kadar önce. Bunların hayatları incelendiğinde iki şey iman adına karşımıza çıktı. Birincisi, Allah inancı kalplerinde var. Ama o inandıkları şeye Allah demiyorlar. Bu nasıl tezahür etmiş? İşte bir ağacı yontmuşlar, şekil vermişler ve bu bizim tanrımızdır diye ona dönmüşler. Ama hocam şimdi bu paganist kültüre göre, yani doğada bir varlığın tanrılaştırılması, putlaştırılması anlamına gelmiyor mu? Elbette geliyor. Bu şirk. Ama bir inanma ihtiyacının karşılığı.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan elbette, örnek verebiliriz.
Elbette.
Ay, güneş.
Ay, güneş değil mi? Felemme felet felemme felet dediği ayeti kerimedeki. Yani güneşe baktı, işte ra'e kevkebe, yıldızlara baktı. Sonra şemse baktı, güneşe baktı. Sonra aya baktı.
Hepsi kayboluyor.
Hepsi kayboluyor. Ya işte insanlar da bu inanma ihtiyacı. Yine ayeti kerimedeki ifadesiyle dalgaların çok büyük olduğu bir geminin içerisinde herkes Allah der, karaya çıktığı zaman eski hal üzere devam eder. Hani derler ya,
düşen uçakta ateist olmazmış.
İşte o yüzden iman orada galebe çalıyor. Bu insan içerisinde olan bir şey. Birincisi bu. Bir kendilerini yaratan, var eden bir varlığı arama. Bu insan içinde fıtraten var. İkincisi, öldükten sonra hayatın devam ettiğine inanıyorlar. Peki bunu nereden çıkarıyorlar? Ölülerini soruyorlar, ne yapıyorsunuz diye. Diyorlar ki biz ölülerimizi yeriz. Neden yiyorsunuz? Ölü eti yenir mi denildiğinde diyorlar ki öldükten sonra hayatları devam ediyor. Devam eden hayatlarının bizimle devam etmesini istiyoruz. Şimdi bu da doğru, sapkın bir anlayış. Ama fıtratta var olan bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Evet. Öldükten sonra bu hayat devam ediyor. Ama bir şekilde. İşte bu şeklin doğruluğunu Kur'an bize anlatıyor, hadisler bize anlatıyor. Yani öldükten sonra hayatın devam etmediğini söyleyenler koskocaman yalanlar içerisinde sadece kendilerini kandırıyorlar. O kandırmalarının karşılığı en yakınlarından birisi vefat ettiğinde daha çok kendilerini gösteriyor. Yani amiyane ifadesiyle bekar olunca boşamak kolay oluyor. Ama hakikatle karşılaşınca, gerçekle yüzleşince o zaman sizden bizden daha çok ölüme inanmaya ve ölümden sonraki hayata inanmaya başlıyorlar. Zaten müşriklerin yaptıkları pişmanlıklarından bir tanesi, ölümden sonraki hayat devam etmiyorsa o zaman dünyada yediğimiz her türlü kabahat, işlediğimiz her türlü kabahat
yanımıza kârdır.
Kâr kalacaktır. Ondan dolayı ne yapıyor? Toplumda bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bunu da bilerek yaymaya çalışıyorlar. Öldükten sonra bir lezzet. Yani vardır ya, dünyaya bir kere geldik, ahirete kaç kere gideceğiz bilmiyorum ama bu soruyu, bunu söyleyen adama sormak lazım. Yani dünyaya bir kez geldik, doğru, ama ahirete de bir kez gideceğiz. Hesabımızı da bir kez vereceğiz. O doldurduklarımızla cüzdanımız orada hesaba açılacak. O yüzden bir kulun bu manada bu tür şeytani salvolara kanmaması gerekiyor. Evet. Ya bununla ilgili özellikle ahlaksızlığı savunan bir zümrenin, bir tayfanın, özellikle dünyayı sadece sekülerleşme adına, dünyevi zevklerden haz anlamında sadece oraya hapsetmeye çalışan bir topluluğun bu toplum içerisinde yerleştirmek istediği o fuhşiyatın ana şeyi budur, omurgası budur. Ölümden sonra hayat yok, istediğimiz gibi yer içer yaşarız, haşa hayvandan daha aşağıda yaşayabiliriz algısı oluşmaya başlıyor. Ki bir maksat vardır, o maksadı kul zaten kendi fıtratında yaşar. O fıtratı örttükçe kalp kapanıyor. İşte o yüzden hatemallahu ala kulubihim ifadesi ortaya çıkıyor. Yani kalpler mühürlenince o insana bunu tefekkür ettirmek zor. Peki gelelim ikinci sorumuza. Peki bu tefekkürü mevt nasıl olacak? Hı hı. Yani biz bunu nasıl yapacağız? Büyükler daha çok, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de seher vakitlerine çok işaret edilir. Seher vakitleri ayrı bir bereket vakitleridir. Yani gecenin ikisinde, üçünde şöyle kalkıp yataklardan ayrılıp Cenab-ı Hakk'ın o vermiş olduğu müjdelerle, Hazreti Peygamber'in izah ettiği müjdelerle buluşmak için kulun Rabbi ile baş başa kaldığı, bir de riyanın da içine girmediği. Çünkü gecenin bir yarısında sizin kalktığınızı
kimse görmez.
Hane halkı dahi görmeyecektir belki. O nedir? İşte sizinle baş başa kaldığınız, nefsinizle, belki şeytanınızla ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığınız, tam sizin olduğunuz yer orası. O yüzden daha çok tefekkür için, yani tefekkür-i mevt için seher vakti teheccüd teklif edilir. Ve teheccüd, tabii şunu da söyleyelim, buraya öyle girelim. Ben kalktım, 2 rekat teheccüd kıldım, 4 rekat teheccüd kıldım, sonra oturdum tefekkür yaptım, ondan sonra yan gelip yattım, ertesi günde yine kaldığım yerden devam ettim. Bu değil. Tefekkür, tefekkür-i mevt, aynı ayet-i kerimedeki ifadeyle inna salate tenha anil fahşa ayetiyle olduğu gibi, nasıl ki namaz kötülüklerden alıkoyuyorsa, tefekkür-i mevd, kulluk kalitesine takva olarak katkı sağlayacak. Yani biz bunu yaptık, maksat hasıl oldu, artık kaldığımız yerden devam edelim algısıyla değil. Yani ibadetlerimiz bize şekil verecek. İbadetlerimiz bizi dünya hayatındaki işlerimize bir kalite halinde yoğuracak tabir yerindeyse. Tabii diyorlar ki güzel bir abdest almak lazım.
Hı hı.
Ardından o gecenin teheccüd vaktinde artık gücümüzün yettiğince 2, 4, 6 rekat ne kadar kılınacaksa tavsiye edilen 2, 2, 4 olabilir. Kıbleye dönük oturduktan sonra şöyle bir süre tövbe-i istiğfar yapmak lazım. Bu tövbe-i istiğfarı da yaparken gün içinde böyle bazen yaptığımız kabahatler olur ya, onları da akla getirerek tövbesiyle istiğfarına
hatırlayarak.
Hatırlayarak yani biz bir muhasebe yapıyoruz aslında.
Kalıplaşmış bir dua değil.
Tabii yani.
Hatta hani, şey derler değil mi hocam, çok özür dilerim. Yani duayı ellerimizi açıp Allah'ım ben bugün şunları şunları şunları evet. şunları yaptım.
Evet.
İşte beni affet deyip evet. dillendirmek lazım derler.
Yani şuna döndürmemek lazım. Bazen böyle namazlar sonrasında tesbihat vardır ya. Hı-hı. Böyle sadece vazife yerine gelsin diye böyle Allah Allah Allah deyip çıkmak değil. Yani tesbihi aldıkta ve Sübhanallah denildiğinde şöyle hissetmek lazım. Elhamdülillah denildiğinde hissetmek lazım. Yani Sübhanallah derken yani Cenab-ı Hakk'ın bizim aklımızda oluşan, münezzeh kılınan, o ona layık olmayan vasıflarından uzaklaştırmak için tefekkür etmek lazım. Yine Elhamdülillah derken verdiği nimetleri tefekkür Hı-hı. etmek lazım. Artı Allahu Ekber derken onun yüceliğini düşünerek Ya Rabbi demek lazım. Ne güzel yaratmışsın işte bu kainatı deyip Allahu Ekber dediğimiz zaman şöyle bir oraya anlam katmak lazım. Zaten anlamı var, anlamı yakalamaya çalışmak lazım. Burada da tabii istiğfar yapılırken yine büyüklerimizin yaptığı gibi istiğfarda niçin biraz fazla durulur? Kabahatler çokça hatırla getirilmesi için. Ya hmm. nedir? İşte bir kabahat işlemişiz gün içerisinde Ya Rabbi ben bu kabahati işledim deyip şöyle kalklayınca estağfurullah demek. Yine salavat-ı şerife bol bol getirmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın salavat-ı şerifenin olmadığı duanın makbuliyetiyle ilgili yani asılı kalır buyuruyor. Nedir? Salavat-ı şerife. Hazreti Peygamber'i hatırlamak, ona tevessül etmek. Ya Rabbi ben Resulünün hürmetiyle, Resulünle istiyorum demek. Bunlara teşvik var Kur'an'da ve sünnet-i seniyede. Burayı da başka anlamamak lazım aslında. Şöyle gözler kapandıktan sonra ölüm anını düşünmek lazım. Şimdi istiğfarımız tamam. Şöylece Hı-hı. bir halle girdik. Gözlerimizi kapattık. Artık bir yatağımızda ya da artık neredeysek döşeğimizde artık son dakikaları yaşıyor havasıyla, haliyle. Yani artık son sekeratül mevt deniliyor ya. Hı-hı. İşte ölüm sarhoşluğu. O son noktaya geldiğimizi düşünerek Azrail Aleyhisselam da şöyle başucumuza gelmiş. Artık son anlarımız. Son anlarımız yani bitiyor. Bitiyor artık. Tabirlerinde ise fiş çekiliyor. Yani bizim o hali yaşayarak Hazreti Azrail'i de başımızda artık alıp götürecek ve ölümün o soğukluğunu hissetmeye çalışmak lazım. Ölümün bizim üzerimizde oluşturacağı hani birisini ölürken gördüğümüzde ya da bir ölüyü gördüğümüzde irkintimiz olur ya böyle. Hı hı. Onun soğukluğu bizi sarar. Öyle bir korku üzerimizde oluşur. O korkuyu üzerimize almaya çalışmamız lazım ve o heyecanı kalbe yükleyeceğiz. Yani artık yavaş yavaş bizim sonumuz geliyor ve gidişat ve yolculuk başlıyor. Son nefsi imanla verip veremeyeceğimizi tefekkür. Buradaki asıl gaye bu. Yani bizim bu kaygımız, bu heyecanımız.
Son nefes.
Son nefes endişesi orada saracak insanı. Ya Rabbi ya la ilahe illallah diyemezsem. Hazreti Peygamber men kâle la ilahe illallah dehelel cenneh buyuruyor. Kim la ilahe illallah diyerek vefat ederse cennete girer buyuruyor. Ama rivayetin sairinde de deniliyor ki la ilahe illallah diyebilmek la ilahe illallah'ı yaşayabilmekle mümkündür. Yani evet. nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diyor Peygamberimiz. Hı. O zaman kulun la ilahe illallah diyebilecek o son halde noktasını, hayatın noktasını koyabilecek o satha gelebilmesi için hayatını o anlamda yaşamaya çalışması lazım, bir gayreti olması lazım. Ve sonrasında acaba bu imanla ölebilir miyim endişesini yaşarken Cenab-ı Hakk'ın kendisine yardımının yetiştiğini tefekkür edecek ve diyecek ki ben bununla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyebileceğim diyecek kendince. Ve sonrasında etrafına artık tabii öldük son nefesi verdik çıktı ama beden orada duruyor. Biz de bir kendi cenazemize katılan bir nefer misali. Yani burada
tabutun arkasından gideceğiz yani.
Başlayacağız. Orada başlıyoruz. Önce orada bir ceset var. Ruh çıkmış. O bize ait. Biz de onun cenazesine katılmış kimiyiz? Ya evladıyız, ya annesiyiz, ya babasıyız, ya konu komşusuyuz. Feryadı figan ediyoruz, ağlıyoruz. Onunla ilgili bir takım hallere giriyoruz. Oradan işte birisini çağırıyorlar. Yıkayıcı getiriliyor. Güzelce yıkanacağız oradan. Tabii biz de katılacağız o cenazeye. Kendi cenazemize katılacağız. Artık orada yıkanacağız. İşte çenemiz bağlanacak, ayaklarımız bağlanacak. Üzerimizdekileri çıkaracaklar. Düşünebiliyor musunuz hocam? Bize ait olan en önemli atletimiz dahi üzerimizde bırakılmıyor. Yani bir çaput bile üzerimize çok görülüyor. Bu haliyle bir teneşir diyelim tahtası üzerine yatırılacağız. İşte orada bir su hazırlanacak. İşte gasil için çok sıcak değil, çok da soğuk değil. Böyle orta sıcaklıkta bir su hazırlanacak. Sonra birileri gelecek, bizi yıkamaya başlayacak. Yani yıllardır kendimizi yıkamıştık. Bundan sonra bizi yıkamaya başlayacaklar. Ardından bir kurulayacaklar. Sonrasında da beyaz ve dikişsiz bir elbise getirilecek. Bizi saracaklar, saracaklar, saracaklar. Ardından da bir başa düğüm atacaklar. Bir bel bölgesine düğüm atacaklar. Bir de ayak ucuna düğüm atacaklar. Tabiri yerindeyse böyle bir bayramlık paket misali bizi tabutun içine koyacaklar. O tabutun dört kanadına birileri yüklenecek bizi. Yani kendi cenazemizi de yükleneceğiz orada. Yıkayıcısı da biz olacağız. Yani cenazenin üzerinde el gezerken o vücudumuzda o elin gezdiğini hissedeceğiz. Çünkü artık öldük. Derler ya teneşirdeki o meyyit misali, gasildeki meyyit misali, teslim olmuşsunuz artık. Tamam. Orada artık itiraz hakkı yok. Yani kaynar suyu da dökseler itiraz edemiyoruz. Buz gibi suya da atsalar itiraz edemiyoruz. İtiraz hakkımız yok. Orada artık her şey bitmiş vaziyette. Ve sonrasında bizi koydular, belki günahkar, belki bizden daha sevapkar insanların omuzlarında artık cenaze namazına kadar getirildik.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Buradaki hocam meçhule giden gemi, o herhalde tabut olsa gerek. Cenaze namazımızı kılıyorlar, biz de onlara bakıyoruz. Yani bizim için burada asıl bir şey var yani, şahitlik bekleyeceğiz bir de.
Evet.
Bir de şahitlik bekleyeceğiz. Yani ne kadar zor bir şey. Düşünün, yıllarca yaşadığımız, belki faydalarımızın olduğu, belki faydalandığımız insanlar bizim hakkımızda şehadet edecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir cenazede sahabi efendilerimiz yanından geçerken sahabi dediler ki ya bu adam ne kadar kendisinden nefret edilen, ne kadar böyle bir değişik bir adam mıdır dediler. Allah Resulü vecebet buyurdu. Sonra bir başka cenaze geçti. Dediler ki bu insan ne kadar güzel bir insandı. Biz bundan çok memnunduk dediler. Efendimiz vecebet buyurdu.
Vacip oldu.
Vacip oldu. Dedi ki sahabi ya Resulallah ikisine de vacip oldu dediniz. Dedi ki birincisinin seyyiesine yani kötü bir insan olduğuna şehadet ettiniz. Bunun karşılığında o şehadetin karşılığında cezası için cehennem vacip oldu. Diğerinin de iyiliklerine şahitlik yaptınız. O da iyilikler karşılığında cennet vacip oldu. Bundan dolayı müminin mümine bu anlamdaki şehadeti hakikattir. Yani cenazeye katılan bir kimsenin biliyorsa iyi bilirdik demesi gerekiyor. Bilmiyorsa sussun.
Bir şey kötü biliyorsa da sussun.
Sussun. Kötü biliyorsa da sussun. Şimdi bazen böyle buraya parantez arası bir cümle koyalım. Birileri ya biz şöyle bilirdik. Hayır, bunu yapmamak lazım. Bunlar oradaki cenaze işleyişine, adabına uygun değil. Bunları yapmamak lazım. Varsa bir kavganız, varsa bir probleminiz, ya bunu o ölmeden önce halledeceksiniz ya da onun mirasçılarıyla, oğlu, evladı vesairesi varsa onunla müsait bir vakitte konuşursunuz. Orada bu tür halleri yapmak çok yakışık değil. Bunları ben çok tasvip etmiyorum açıkçası. Mesela biz tabii herkese baktık, iyi bir şahitlik bekledik. Bitti mi? Bitmedi. Namaz kılındı, sonra tekrar alınacağız ve mezara götürüleceğiz. Ve bizi oradan artık o kutudan da çıkaracaklar. Sadece üzerimizdeki o üç parça ya da başka 5, 7 parça, 9 parça o elbiselerle hanıma göre erkeğe göre değişiyor. Dar ve karanlık bir çukura gömecekler. Ve üzerimize bazı yerlerde betondan, bazı yerlerde tuğladan, bazı yerlerde ahşaptan mertekler konulacak. O mertekler konuldukça baş bağı çözülecek, bel bağı çözülecek ve ayak bağı çözülecek. Ardından üzerine toprak kapatılacak. Şunu çok merak ederim. Acaba o ilk atılan kürekten düşen toprağın sesi ne veriyor ölüye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Bedir'de öldürülen müşriklere şimdi gördünüz mü Allah'ın hak dediğini diye seslenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz, ya Resulallah, onlar öldü, seni duyacaklar mı diye sormuştu. Sizden daha iyi duyarlar beni demişti. Demek ki orada kulaklar bizce kapalı. Orada bizim kulaklar ölünce tabutun altında ya da merteğin altında bir şeyler duyacak. Ve orada bir hissiyat kapanacak. En sevdiklerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yetbe'ul meyyit selâsun buyuruyor Peygamberimiz. Ölüyü üç şey takip eder. Yerci'u isnân ve yabgâ vâhid. İkisi geri döner, birisi kalır. Yerci'u ehluhu ve maluhu. Parası, malı, mülkü, ailesi geri döner. Ve yabgâ ameluhu. Amel kalır. Artık orada bizimle beraber en son kalan kimse de terk ettikten sonra o gecenin soğuğunda, o karanlık çukurda tek başımıza artık ahiret ahvali başlıyor. Aslında kabir ahirete açılan bir pencere bu anlamda. Ne yapıyor? Cenab-ı Hak dünya hayatının sualini, işte oraya sorgucular, münker ve nekir soruları gelecek. Cenab-ı Hak her birimize cevap vermeyi nasip etsin. Amin. Rabbin kim diyecek? Dinin ne diyecek? Peygamberin kim diyecek? Biz bunlara cevap verebilecek miyiz? Bu endişeyi işte o tefekkürde yaşamak lazım. Bunu canlı tutmak lazım hayatımızda. Bitti mi? Yine bitmedi. Orada hesap görülecek, hesap kitap görülecek. Hı. Ardından karar verilecek. Cennet mi? Cehennem mi? Biz orada inşallah cenneti hak ettiğimizi düşünerek inşallah bir hayale girelim. Bu çünkü bir teşviktir aynı zamanda. Ardından öldük, bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de ba'sin büyük olanı, dirilişin büyük olanı var. Bir de kıyamet var. İsrafil Aleyhisselam'ın suru üflemesi var. Ardından bizim tekrar dirilmemiz var. Ve dirildikten sonra yine bir hesap kitap hadisemiz var. Sağdan verilen, soldan verilen meselesi var. Ardından da artık amel defterleri verildikten sonra hayatımızın devam edecek süreci var. Burada da şunu unutmamak lazım. Ayet-i kerimedeki estaizu billah yevme yefirrul mer'u min ahih ve ummihi ve abi ve sahibetihi ve benih li kulli imri'in minhum yevmezin şe'nin yevunih. Yani o gün ne anne, ne baba, ne evlat, ne arkadaş, ne mal, ne mülk hiçbir şey fayda vermeyecek. Fayda verecek olan tek şey
amelleriniz.
Ameller ve salih olanları. Evet. Bu anlamda tabii Cenab-ı Hakk'ın bize Hazreti Peygamber'e verilen şefaatinin yetişmesini murad edeceğiz. O Havz-ı Kevser'in başında da inşallah Cenab-ı Peygamber'le sanki bir araya gelecekmiş gibi. Bunu sadece şey anlamında değil, yani son nefesi verme anlamında, işte bir tabir yerindeyse alışkanlığın yerine getirilmesi değil, hayatımızın geri kalanında bize bir kalite katması adına, bir anlam katması adına her gece belki yapabiliyorsak bunu yapmak lazım. Ve devamlı hayat içerisinde, yaşadığımız hal içerisinde canlı tutmaya çalışmak lazım. Çünkü her an bu manada ölüm kendi nefsimizde canlı kalırsa, diri durursa, o zaman dünya hayatı ister istemez kendince bir şeye girecektir, dengeye girecektir.
Kontrollü olmuş olacaktır.
Eyvallah. Bu anlamda Peygamberimiz şöyle bir teşvikte bulunuyor. Kim bir müminin cenazesini bu manada takip ederse, katılırsa, yani namazını kılana kadar giderse, namazını kılarsa bir kırat. Namazından sonra definine kadar, defninden sonra da orada durursa iki kırat sevap verilir buyuruyor. Diyorlar ki ya Resulallah, buradaki kırattan karşılık nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, iki büyük dağ misali sevap verilir. Dağlardan birinin küçüklüğü Uhud kadardır buyuruyor. Niçin? Sadece bir cenazeyi defnetme anlamında bir fiiliyatın, vecibenin yerine getirilmesi değil, orada ölen kimseyle ölme anlamında. Bunu canlı da yapabiliriz. Bir cenazeye katıldığımızda biraz önce teheccüdde gözlerimizi kapatıp yaşadığımız halleri bir cenazenin takibinde de yapabiliriz.
O giden benim tabutum.
Evet, o benim tabutum. O gömülen benim.
Evet.
Üzerine toprak atılan benim. Hesaba çekilecek olan benim diye düşünmek, tefekkür etmek lazım. Bu haliyle canlı bir tefekkür, ölümü hayatta, akılda tutmak, dünya hayatını dengeye koyar, ahiret hayatını da kazandırır inşallah.
Ölümü de güzelleştirir.
Ölümü de güzelleştirir.
Öyle diyor ya şair. Tabii. Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Peki. Necip Fazıl Üstad'a buradan da tabii rahmet olsun.
Tabii bu mühim.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür
inşallah
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
Rabbim hem dünyamızı hem de ahiretimizi güzelleştirsin.
Amin. Amin.
Hayırlı ölümler.
İmanlı ölümler.
İmanlı ölümler nasip eylesin inşallah. Amin. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Erhan Turan hocamla bugün tefekkürü mevti, yani ölümü düşünebilmeyi ve bu düşüncelerle hayatımızı devam ettirip gerek ibadetlerimizde gerekse muamelatımızda biraz kendimize çeki düzen verebilmeyi konuştuk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.